Ayrım 17. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 203. Enver, hayatının Rusya'daki bu yeni safhasında ne yapacaktı? Sovyet devriminin asıl çehresi ve getirdiği değişiklikler ile sürgüne gitmelerinden sonra karşılaşan iddiatçılar, yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla gördüklerinden ve işittiklerinden oldukça fazla etkilenmişlerdi. Devrimden sonra öğrendikleri proletarya, ezilmişlik yahut kölelik gibi kavramlar iddiatçıların şuur altlarında savaşta uğranan büyük yenilginin ardından gelen intikam hislerinin süs kavramları olmuş, hatta yepyeni hevesler, mesela Türkiye'den Hindistan'a uzanan bir İslam devleti yahut İngiltere'nin yok edilmesi arzusunu ortaya çıkartmıştı. İddiatçıların özellikle de Enver Paşa'nın katılamamasına rağmen 3. Enternasyonel ile yakınlaşma çabaları ve ilhamını Komünist Enternasyonel'den aldığı belli olan İslam İttihat Cemiyetleri şeklindeki yeni teşkilatlara bel bağlamalarında da Sovyet devriminin yarattığı psikolojik etkilerin göz ardı edilmemesi gerekir. Enver Paşa'nın Moskova'ya gitmeden önce Rusya'da yapacağı işler konusunda bir kararı yahut planı yoktu. Faaliyet sahasını orada belirleyecekti. Mektupları ve diğer bütün yazışmaları sadece bir şeylerle mücadeleyi düşündüğünü gösterir. Bu mücadeleye her şey dahildi. Bir iki sene önce kendini, ordularını ve devletini büyük bir mağlubiyete uğratan müttefikler ve en başta da İngiltere ile mücadele, Müslüman dünyasını ezilmişlikten kurtarma hevesi, imkan olursa Anadolu'ya, milli hareketin başına geçme arzusu, Türkiye'den Hindistan'a uzanacak muazzam bir İslam imparatorluğu kurma hayali, İttihat ve Terakki'yi canlandırma yahut ona benzer ama yeni bir teşkilat kurup güçlendirme niyeti ve bütün bunları hayata geçirmesinin ardından da her şeyi Naciye'sinin ayaklarının altına serme rüyası. Yani sadece ve mutlaka bir mücadele. O kadar. Enver, Moskova'ya varmasından sonra hem Sovyetleriyle hem de Ankara'nın o günlerde Moskova'da bulunan temsilcileriyle görüşmelere başladı. Ve 10 gün kadar sonra 26 Ağustos 1920'de Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup gönderdi. Kardeşim efendim diye başlayıp hürmetle gözlerinizden öper ve muvaffakiyetinize her zaman dua ederim kardeşim efendim ifadesiyle son bulan mektubunda Rusya'ya İslam muhitinde teşkilat icrasıyla ve memleketin halası uğrunda çalışmak maksadıyla gittiğini, görüştüğü Sovyet hükümet yetkililerini kendi fikrine muvafık bulduğunu söylemekte, Almanya ile Rusya arasında silah ticareti konusunda aracılık ettiğinden bahsetmekte, İngiltere'nin dahili vaziyetinin zorluk içerisinde bulunduğunu iddia edip Rusların İngiltere aleyhindeki teşebbüslere yardımda bulunmayı kabul ettiklerini anlatıyordu. Enver mektubunda birçok memleketin Almanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak vesairenin siyasi vaziyeti hakkında yorumlar yapmakta, Mustafa Kemal'e bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra teşkilat ve teşebbüsatımdan ara sıra sizi haberdar ederim demekteydi. Türkiye'nin savaşta uğradığı büyük yenilgi maalesef hatıra getirilmeden ve dünyanın dört bir tarafında İngiltere'ye karşı bir kıyam başlatma hevesiyle dolu olan bu mektubun asıl önemli tarafı Enver'in birkaç ay sonra gideceği ve hayatını noktalayacağı Orta Asya hakkındaki düşüncelerinde yazmış olmasıdır. Cemal Paşa'nın bir mektubundan da Buhara'nın medeniyetten nasibini almayı düşünememiş olduğunu öğrenmiştir. Buhara cahil ve mutasip ulemanın elindedir ve daha da mühimi böyle bir vaziyet Enver'e göre İslam için lekedir. Enver'in Orta Asya macerasına atılmadan önce o diyarlar hakkında bütün bildiği işte bunlardan ibaretti. Enver 15 Ağustos 1920'de vardı Moskova'daki telaşlı koşturmalarından 2 hafta sonra bir başka yolculuğa çıktı. Şark Milletleri Kurultayı'na katılmak için Bakü'ye gitti. 1 Eylül'de başlayıp 7 Eylül'de sona eren kurultayı Komünist Enternasyonel tertip etmişti ve Enternasyonel'in başkanı olan Grigory Zinoviev kurultayın da başkanıydı. Enternasyonel'in kurultayı düzenlemesinin ardındaki maksatların başında sömürgelerde ve şark memleketlerinde devrimi teşvik ile bu memleketlerin işçi sınıfını ihtilale davet etmek ve şarkın kendileriyle beraber olduğunu gösterme arzusu yatıyordu. Enver 26 Ağustos gecesi Moskova'dan Zinoviev, ona ve arkadaşlarına Rusya yolunu açan Karl Radek, Macaristan'ın önde gelen komünistlerinden Bela Kun, kurultay delegeleri ve o sırada Moskova'da bulunan bazı iddiatçılar ve Ankara Meclisi'nin Moskova'daki temsilcilerinden olan Doktor İbrahim Talibey ile beraber Kurultay'a gideceklere tahsis edilmiş hususi trenle ayrıldı. Halil Paşa, Bahattin Şakir ve küçük Talat Beyler de 2 ay önce Bakü'ye gitmiş ve faaliyete başlamışlardı. Ankara, Enver'in Bakü'ye gideceğinden haberdardı. Enver, Mustafa Kemal Paşa yolculuğundan daha önce mektupla zaten haberdar etmiş, Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir de Erzurum'dan Enver'e bir mektup göndererek, Türkiye'nin Sovyetlerin haricindeki bir memleketten yardım ümidinin kalmadığını hatırlatmış, Enver'den Rusları ve Azerileri kuşkuya ve şüpheye düşürecek hareketlerden kaçınmasını ve milliyet prensiplerinden de uzak durmasını istemişti. Ama Karabekir mektubu yazmakta biraz geç kalmıştı ve Bakü'ye kurye ile gönderdiği 7 Eylül tarihli mektup, Kurultay'ın kapanmasından sonra Moskova'ya dönen Enver'in eline büyük ihtimalle geçmemişti. Bakü'deki kurultayı düzenleyenler Enver Paşa'yı yanlarında götürerek İslam dünyasına birlikte hareket ettikleri mesajını vermeyi düşünürlerken, seyahat Enver için Türkiye'deki gelişmeleri memleketin daha yakınından takip edebilme imkanı demekti. Teşkilat ile teması ve yazışmaları Bakü'de de devam etti ama büyük heveslerle gittiği kurultaydan memnun ayrıldığını ifadeye çalışsa da hayal kırıklığına uğradı. Zira kurultayda delegelere hitaben konuşma yapmasına izin verilmedi. Kurultaya dünyanın dört bir tarafından komünistler, sosyalistler, bolşevikler ve sosyal demokratlar gibi solun her çeşidini temsil edenler yahut o günlerin Moskova'sı ile resmi veya yalnızca hissi temaslar olan davetliler katılmıştı. Türkler ise üç grup teşkil ediyorlardı: Ankara hükümeti, Türk komünistleri ve İttihatçılar. Ankara hükümeti yeni kurulmuş olan Komünist Partisi'nin mümessili olarak seçtiği İbrahim Talih Bey'in başkanlığında bir heyet göndermiş, Ankara'ya bağlı olmayan Türk komünistlerinde Mustafa Supi ile arkadaşları temsil etmişti. Türk delegelerin Batum'a ulaşmalarını engellemeye çalışan İngilizler Karadeniz'e devriye gemileri yollamış, delegeler yolda patlayan kuvvetli bir fırtınanın devriyeleri engellemesi üzerine çıkabilmişler ama bir iddiaya göre yarısı yolda hayatından olmuştu. Enver Paşa, kurultayda Türkiye'nin değil, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Arabistan ve Hindistan İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın delegesi olarak yer almak ve kürsüde konuşmak talebinde bulundu. Ama talepleri reddedildi. Sadece önceden hazırlamış olduğu metnin bir başkası tarafından okunmasına izin verildi. Oturumları delegelerin arasında değil, dinleyici localarından birinde izleyebileceği söylendi ve kurultayda sadece misafir sıfatıyla hazır bulundu. 29 milletten bazı kayıtlara göre 2000 ile 2050 zabıtlara göre ise 1891 delegenin katıldığı, milliyet bakımından en kalabalık grubu 235 delege ile Türklerin ve Türkiye grupların teşkil ettiği, çalışmalarına 7 gün boyunca sabahın erken saatlerinde başlayan konuşmaların alkışlarla, haykırışlarla ve bandonun çaldığı enternasyonel marşı ile kesildiği kurultayda sık sık Türkiye'den de bahsedildi. İttihatçı liderler Dünya Savaşı'nda emperyalist Almanya'nın tarafında yer almaları dolayısıyla bol bol suçlandılar. Sultanın İstanbul tahtında hala oturuyor olması eleştirildi ama Anadolu'da başlayan milli hareket hakkında sıcak ifadeler kullanıldı. Delegeler Mustafa Kemal'in mücadelesine muhabbet gösterip Ankara'nın Moskova ile kurduğu dostluktan memnuniyet duyduklarını söylüyor ama mücadelenin ideolojisi ve münasebetlerin gelecekte alacağı şekil konusundaki kararsızlıklarından doğan endişelerini de ifade ediyorlardı. Eleştirilerin en ağırı Enver Paşa'ya karşı ve açıkça yapıldı. Mesela kurultayın ikinci gününde söz alan Azeri Komünist Sultan Mecid Efendiyev, bir başka delegenin kullandığı Enver Paşa ve diğerler ifadesini tekrar ederek, Enver'in hem Türkiye'yi Almanların yanında savaşa sürüklemesi hem de Azerbaycan'daki askeri harekatlar konusunda ver yansın etti ve Kafkasya'nın Sovyetler birlikleri tarafından Türk ve Alman emperyalistlerden temizlenmekte olduğunu söyledi. Üçüncü günün ilk konuşmacısı olan Taşkent Sovyeti'nin temsilcisi Taşpolat Narbutabekov'un Cengiz Han ve Timur'dan başlayıp Abdülhamit'e kadar uzanan hükümdarların ne kadar kanlı olduklarını ve Sovyet devriminin Türkistan'ı baskılardan nasıl kurtardığını anlatmasından sonra kürsüye Dağıstan komünistlerinden Celal Korkmazov geldi. Korkmazov daha da sert sözler sarf etti. Yaşlı sultanın sarayında yaşayan Enver'in gerçek Jön Türk ideallerini unuttuğunu, Sovyet gücünü ezmek maksadıyla Çar Nikola'nın generalleri Çermovoyev ve Kotsov ile beraber karşı devrim düzenlediği iddiasında bulundu. Üstelik sadece Enver'den bahsetmekle yetinmedi. Enver'in kardeşi Nuri Paşa'nın da karşı devrimci olduğunu ve Azeri komünistleri püskürtmek için yeni bir cephe açtığını hatırlattı. Celal Korkmazov, ertesi senenin 16 Mart'ında Milli Mücadele Ankarası ile Sovyetler arasında Moskova'da varılan anlaşmayı Sovyet Dışişleri Halk Komiseri Grigori Çiçerin ile beraber Sovyetler adına imzalayacak, Azerbaycan ile Kafkasya'da önemli makamlara gelmesinden sonra Stalin'in 1930'lardaki büyük temizliği sırasında tutuklanacak, ihanetle suçlanacak ve 21 Nisan 1938'de Bakü'de idam edilecekti. Asıl kargaşa kurultayın 4. gününde yani 4 Eylül sabahı yaşandı. Balkan Komünist Federasyonu'nu temsil eden Bulgar Komünist Ivan Nedyalkov Şabli'nin konuşmasını tamamlamasından sonra oturum başkanı Zinoviev, Bakü'de bulunan ama delege olmayan iki seçkin Türk liderin kurultay başkanlığına yazılı olarak bildirilerini gönderdiklerini, bildirilerin siyasi önem taşımaları sebebiyle kürsüden ve basın vasıtasıyla duyurulmalarına karar verdiklerini söyledi. Zinoviev'in bildirilerden biri Enver Paşa'ya, diğeri de Anadolu'daki Türk Halk Hükümeti'nin temsilcisi İbrahim Tali Bey'e aittir. Şimdi bu bildirileri okutuyoruz demesi üzerine önce homurtular sonra da protestolar yükseldi. Şevket Süreyya başından sonuna kadar takip ettiği kurultaydaki heyecanı, coşkuyu, gerginlikleri ve çekişmeleri seneler sonra yazarken Türk komünistlerinden Enver Paşa'ya şiddetli protestolar geldiğini, kurultaya değil halk mahkemesine haykırışlarının durmadan tekrarlandığını, hatta daha ağır sözlerin de işitildiğini ve protestoların metnin okunması sırasında da devam ettiğini anlatır. Kurultay 1 Eylül 1920'de gösterişli bir şekilde açıldı. Enver Paşa ve arkadaşları salonda sahneye yakın sağdan alt kat localarından birinde İbrahim Tali Bey ile beraber oturuyorlardı. Ön sıralarda bir yer işgal etmiş olduğum için gerek onları gerekse Türk Komünist Partisi grubundaki hareketleri yakından izleyebiliyordum. Bir gün ve nutuklar okunurken bir aralık Enver Paşa locasından kalktı. Sahnede göründü. Sahnede kalabalık bir prezidyum heyeti yer almıştı. Zinoviev ortadaydı. Enver Paşa biraz çekingen ilerledi. Omuzu üzerinden Zinoviev ile kısa bir şeyler konuştu. Konuşma sonunda elindeki kağıtları Zinoviev'e bıraktı. Çekildi, locaya döndü. Ama kendi nutkunu kendisi okuyamadı. Reis vakti gelip nutkun okunacağını açıklayınca Türk komünistleri sırasından şiddetli direniş ve protesto gösterileri geldi. Kurultaya değil, halk mahkemesine çığlıkları durmadan tekrarlanıyordu. Daha ağır sözler de vardı. Nihayet başkan nutkun başkası tarafından okunacağını bildirdi. Okuyan da gene Türkiye Komünist Partisi'nden ve en çok bağıranlardan Mehmet Emin isminde biri oldu. Eline verilen kağıtları adeta değinmek istemezmiş gibi jestlerle halka karşı sallayarak sanki istemediği bir işi yapmaya mecbur kalmış gibi samimiyetsiz pozlar alıyordu. Bu tabii doğru değildi. Eğer okumak istemiyorsa okumayabilirdi. Bu iş daha sakin ve olgun bir başkası tarafından yapılırdı. Kaldı ki Türkiye Komünist Partisi grubu olarak yığınlaşanlar bu okunuş sırasında da rahat durmuyorlardı. Öyle ki salondaki topluluk bu defa Enver Paşa'ya, Enver Paşa'nın adına veya okunan sözlerine karşı nasıl bir reaksiyon göstermek gerektiğinde karışıklığa düştü. Alkışlayanlar veya alkışlarken susanlar, bağıranlar veya bağıramayanlar birbirine karıştı. Enver'in Şark Milletleri Kurultayı için bizzat kaleme aldı yahut arkadaşlarıyla beraberce hazırladığı nutkunun temelinde savaş senelerindeki bazı kararları ile ilgili olarak hissettiği pişmanlık vardı ve savaşa Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya veya İngiltere tarafından ortadan kaldırılması tehdidine karşı devletin istiklalini muhafaza maksadı ile girildiğini söylüyordu. Almanya Dünya Harbi'nde Türkiye'nin hayatını bağışlamaya razı olmuştu ve savaşa Almanya'nın tarafında girilmesinin sebebi de Enver'e göre bu idi. Türkiye harbi umumiye girdiği zaman dünya ikiye ayrılmıştı. Birisi emperyalist ve kapitalist olan eski Çar Rusyası ve müttefikleri, diğeri de yine emperyalist ve kapitalist olan Almanya ve müttefikiydi. Bu iki gruptan bizi doğrudan doğruya boğazlamak ve mahvetmek isteyen Çar Rusyası ve İngiltere, dostlarına karşı yalnız hayatımızı bağışlamaya razı olan Almanların yanında harbettik. Fakat biz her vakit emperyalizm aleyhinde bulunduk. Alman emperyalizmi de bizden kendi maksuduna göre istifade etmek istemiş olabilir. Fakat biz istiklalimizi muhafazadan başka bir hedef takip etmedik. Artık ezilmiş halkların tarafındaydı ve Türkiye'de güçlü bir işçi sınıfı olmadığı için kuvvetini geçmişte halktan, halkın ezilen kısmı olan köylüden almaktaydı. Kurultay zabıtlarında Enver Paşa'nın bildirisinin kurultayın sekreterliğini yapan Ostrovski adında Orta Doğulu bir komünist Yahudi tarafından önce Rusçasının ardından Türk Komünist Heyeti'nin mensuplarından Mehmet Emin tarafından da Türkçesinin okunduğu ve İbrahim Talib Bey'in bildirisi için de aynı usulün tatbik edildiği görülüyor. Enver'in aleyhinde sarf edilen sözler nutuk fiyaskosunun yaşanmasından yani bildirisini kürsüde kendisini okumasına izin verilmemesinden sonra da devam etti. Beşinci gün ilk sözü alan Rus dil bilimci Mikhail Pavlovich, Enver Paşa'nın Almanya ile ittifak yapmış olmasına ver yansın etti. Brest-Litovsk görüşmelerine katılmış olan Türk heyetinin de davranışlarını utanç verici bulduğunu söyledi. Türklerin Kars, Ardahan ve Batum'u almalarının ardından birlikleri Ahıska ile Gümrü'yü ele geçirdi. Daha sonra Azerbaycan'a yürüyüp Bakü'yü işgal ettiler. Bakü'de iki ay devam eden Türk idaresi şehrin tarihinin en karanlık sayfalarıdır dedi. Aynı gün kürsüye geçen Çeçen Komünist Muteşov birleşme ve ilerleme manasına gelen İttihat ve Terakki'nin ismini kelime oyunu ile çözülme ve gerileme diye telaffuz ettikten sonra sultanın mutlakiyet tarihinin tacını giyerek Anadolu köylülerini dilenci vaziyetine düşürdüğünü söyledi. Altıncı gün yapılan konuşmalarda da Türkiye'den yine sık sık bahsedildi ve kurultayın son gününde bir tuhaflık daha yaşandı. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden olan ama kurultayın resmi delegeleri arasında yer almayan Bahattin Şakir Bey, Türk Komünist Partisi'nin mensuplarından ve kurultayın delegelerinden İsmail Hakkı ve Süleyman Nuri Beyler ile beraber Doğu Halkları Propaganda ve Eylem Konseyi'ne seçildi. Enver'in kurultaya katılması komünistler ile sosyal demokratların tepkilerinin sonraki günlerde de devamına sebep oldu. Mesela Alman Sosyal Demokrat Partisi mensuplarından gazeteci Tony Sander ile partinin bazı liderleri daha sonra Frankfurt'ta bir broşür yayınladılar. Ve Ermeni halkının celladı Enver Paşa'nın 3. Enternasyonel'e kabulü Georg Ledebur ile daha yaşlı devrimciler tarafından engellendi dediler. İddia doğru gibiydi. Zira Komünist Enternasyonel yani Komintern 1920'nin 22 Haziran ile 12 Temmuz günleri arasında Moskova'da 3. Kongresini yaparken Enver de Moskova'da bulunuyordu ama toplantılara katılmadı. Mektuplarında Enternasyonel'in sekreteryası ile temaslarından bahsediyordu. Hatta arkadaşlarının bir nüshası şimdi Türk Tarih Kurumu'nda da olan bir metin hazırlatıp sekreteryaya vermişti ama kongreye iştirak etmedi. Bakü Kurultayı'nın başkanlığını yapan Grigory Zinoviev, hatıralarında Enver'in aleyhindeki yayınlar ile çıkan dedikodulardan şikayet edecek ve Enver Paşa'nın kurultaya delege değil misafir olarak katıldığını, konuşmasına izin verilmediğini ama bildirisinin okutulduğunu hatta Enver'i asla kollarını açarak kabul etmediklerini yazacaktı. Söze Enver Paşa'nın Bakü ziyareti ile ilgili gerçeği anlatmakla başlamalıyız. Enver Paşa gayet iyi bilindiği gibi asla bir delege değildi. Konuk olarak gelmişti. Kurultayda konuşmak istedi ama talebi reddedildi. Bunun üzerine bir bildiri okumak talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi. Bildirisinde kendisiyle Türk hükümetinin delegelerinin Sovyet hükümeti tarafından olduklarını ve kurtuluşa herhangi bir memleketin burjuvası ile anlaşarak eremeyecekleri konusunda artık ikna olduklarını söyledi. Bu bildiriye cevaben biz ne yaptık? Onu kollarımızı açarak kabul mü ettik? Kesinlikle hayır. Bela Kun ile beraber bir tasarı hazırladık. Kurultaya sunduğumuz bu metinde üzerine basa basa Türk halkını emperyalist savaşın sorumlularına karşı uyarıyor, bu liderleri halka şu andaki sadakatlerini söz ile değil, fiili şekilde ispata, Türk işçileriyle köylülerini de sadece yabancı zalimlere değil, kendi kapitalistleriyle savaşmaya davet ediyor ve şu anda mevcut bulunmayan ama güçsüz de olsa kabul edilir olan Sovyetlerini teşkile çağırıyoruz, diyorduk. Elimizdeki yazışmaları Enver'in Bakü günlerinde iddiatçı arkadaşları ile devamlı temasta olduğunu, teşkilat işleri ve Anadolu'da başlatmayı düşündüğü yeni hareketin esasları ile uğraştığını gösteriyor. Enver'in kurultaya sunduğu metnin değişik versiyonları da bugün yine elimizde bulunuyor. Bir zamanlar imparatorluğun en güçlü adamı olan Enver'in sosyalist bir kimlik taşıyan böyle bir metni hazırlayıp kurultaya sunmasındaki maksadı bellidir. Bolşevikliği yahut komünistliği benimsememesine rağmen bir müddet için faaliyet göstermeyi düşündüğü, Moskova'ya artık ezilmiş halkların yanında olduğu ve olacağı mesajını vermek, böylelikle de kendine sağlanan desteğin devamını sağlamak. Baku'ya gitmek üzere Moskova'dan ayrılmasından hemen önce 26 Ağustos'ta Berlin'e Naciye'sine yazdığı mektupta yolculuğunun sebebini ordunun yeniden teşekkülüne ve memleket için faydalı olmaya çalışmak diye ifade etmişti ama kurultaya verdiği metinde kullandığı ideolojik kavramlara ve fikirlere o sırada hakikaten inanıp inanmadığını aslında kendisinden başka hiç kimse bilemeyecekti. Enver Paşa'nın Bakü'de o günlerde çektirdiği fotoğraflarda pek gülümsememesinin sebebi belki de kurultayda yaşadığı hayal kırıklığıydı. Enver Bakü kurultayının ardından Moskova'ya döndü. Burada yine teşkilat işleriyle meşgul oldu ve 26 Eylül 1920'de Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya Bakü'deki faaliyetlerini anlattığı bir mektup gönderdi. Bakü'ye gidişinden Azeri idarecilerin pek memnun olmadıklarını ilk defa Bakü'ye seyahatin bilumum Müslümanlarca pek büyük şevk ile karşılandığı halde Azerbaycan hükümeti bunun aksi fikirde bulunduğunu göstermeye çalıştı. Herhalde Azerbaycan resmi adamlarının bu hareketinin başka taraflardan mülhem olması muhtemeldir sözleriyle bir çeşit itiraf gibi anlattıktan sonra Anadolu'ya Sovyet yardımı meselesine temas ediyordu. Rusların Osmanlılardan teşkil edecek bir kuvvetiyle beraber Kafkasya'dan sağlanacak bir süvari alayının Anadolu'ya yardım maksadıyla gönderileceğini söylediklerini ama bu ifadelere inanmadığını yazıyor. Sovyet hükümetinin Anadolu'ya ciddi ve önemli yardımlarda bulunabileceğine de ihtimal vermiyordu. Sonra Türkiye'nin dışına çıkıp uzak iklimlere, Orta Asya'ya uzanıyor, Türkistan ile ilgili hayallerinden, Çin-Türkistan'ı meselesiyle meşgul olduğundan bahsediyor, Cemal Paşa'nın Afganistan'da yapacaklarını anlatıyor. Sonra Anadolu'nun işgale karşı topyekün bir mücadele hazırlığı içerisinde olduğunu hatırına getirmeden Azerbaycan'a ve Afganistan'a subaylar gönderilmesini istiyordu. Enver Bakü'de uğradığı hayal kırıklığından Mustafa Kemal Paşa'ya 17 Temmuz 1921'de Ankara ile münasebetin artık tamamen bozulmasından sonra gönderdiği bir başka mektubunda da bahsedecek ve Bolşeviklerden şahsi bir menfaat temine çalışsaydım, sizlerin Bolşevik olduğunuz zaman ben Bakü'de hakikati ve ne olduğumu aleme ilan ederek, hatta orada bazılarının manasız taarruzuna uğramayı da göze aldırmazdım diyecekti. Mustafa Kemal Paşa, 26 Temmuz tarihli mektubu 4 Ekim'de cevapladı ve Enver'e nazik bir üslupla, Pan-İslamist hareketlere girişerek Rusları ve İngilizleri şüphelendirmekten kaçınması gerektiğini hatırlattı. Enver, Moskova'da 3 hafta kadar kaldıktan sonra 1920 Ekim'inin ilk haftasında Moskova, Minsk, Vilna, Pusukov, Petrograd ve Reval üzerinden yeniden Berlin'e Naciye'sinin ve arkadaşlarının yanına gitti. Berlin'de hem sürgündeki itaatçılar hem de Almanlar ile temaslarda bulundu. Ekim'in son haftasında Roma üzerinden birkaç günlüğüne Budapeşte'ye geçip tekrar Berlin'e döndü ve ailesiyle ilk defa beraberce tatile çıktı. Hanımı, iki kızı ve emektar kalfaları ile beraber İsviçre'ye, İtalya'ya ve Avusturya'ya gittiler. Ve Avusturya'nın karlarla kaplı dağlık Simmering kasabasında romantik anlar geçirdiler. Temaslarına ailesiyle beraber çıktığı tatilde de devam etmekte ve teşkilat mensupları ile hiç durmadan yazışmaktaydı. Ama bütün seyahatleri, temasları ve toplantıları müttefik istihbaratları özellikle de İngilizler tarafından yakından takip ediliyordu ve merkezlere bazıları baştan aşağı hatalı da olsa daimi şekilde raporlar gönderilmekteydi. 1921 yılbaşını ailesiyle beraber Viyana'da geçirdi ama yine teşkilat işleri ve bitmeyen yazışmalarla meşgul oldu. O günlerin ailesiyle son beraberliği olduğunu, bir daha bir araya gelemeyeceklerini nereden bilebilecekti ki? Berlin'e ocağın sonlarına doğru dönmüşlerdi. Yeni teşkilat hiç bitmeyen haberleşme, yazışma ve temas gerektirmekteydi. Her anı doluydu ve bir de dergi çıkartma hazırlığı içerisindeydi. Naciye'sine ayırdığı zamanların dışında bir anı bile boş değil gibiydi ama bütün bu çabaların muvaffak olabilmesi için yapması gereken bir başka işi daha vardı. Moskova'daki faaliyetlerini tamamlaması. 1921 Şubat'ın ikinci haftasında çıktı. Bu defaki Moskova yolculuğu 6 ay önceki seyahati kadar zor ve sıkıntılarla dolu değildi. Yollar açıktı ve Enver yine ayrılık azabı içerisindeydi. Yol boyunca uğradıkları yerlerden çocuklarına oyuncak göndermeye çalışmış ama bulamamış ve çikolata ile kurabiyeler göndermekle iktifa etmişti. Başında bir ağrı vardı. Artık talihin bir oyuncağı gibi sürüklendiğini hissetmekte, oyuncak olmaktan kurtulacak kudreti kendinde bulamadığına inanmakta ve zihnindeki bazı suallerin cevabını da bulamamaktaydı. Üstelik ardında bıraktıklarına artık bir kişinin daha ilave edilmiş olduğunu sadece kendisi değil, Naciye'si de henüz bilmiyordu. Naciye birkaç haftalık hamileydi. O günlerde Afganistan'da bulunan Cemal Paşa, 1 Aralık 1920'de Kabil'den Enver'e hazırladığı çok gizli bir planı anlattığı bir mektup göndermişti. Cemal Paşa'nın plan diye bahsettiği çalışması aslında tam bir hayaller yumağıydı. Önce Avrupa'dan geçtiği Afganistan'da yaptıklarını anlatıyor, Şark dünyasını İngilizlerin zulüm ve baskısından kurtarabilmek için çok önemli bir hazırlığa giriştiğini yazıyordu. Plana göre İslam dünyasının 3 ayrı bölgesinde bağımsızlık hareketleri başlatacaklardı. Hindistan, Afganistan, Fergana ve Türkistan'ı Cemal Paşa kendisi ayaklandıracak, İran, Buhara, Hive ve Türkmenistan'daki hareketin başında da Enver olacaktı. Kurtarılacak 3. bölge ise Türkiye'ydi ve Mustafa Kemal Paşa zaten bu işle meşgul oluyordu. Cemal Paşa bu konuda kaleme aldığı bir raporu Moskova'ya Sovyet haricisine gönderdiğini de anlatıyor. Sovyetlerin planı kabul etmeleri halinde derhal harekete geçmeleri gerektiğini söylüyor ve Enver'e Moskova'da teşkilat kurmaktan vazgeçip artık İran, İranlılarındır sloganı altında baş kaldırılar düzenlemesini tavsiye ediyordu. Ama Cemal Paşa özene bezene kalemi alıp Berlin'e gönderdiği bu uzun mektubu boş yere yazmış olacak, Enver bu üçlü başkaldırı teklifine kulak asmayacak ve kendi bildiği yoldan gidecekti. Enver dindardı. Gençliğinden itibaren dine bağlı olmuş ve dini kaidelere hayatı boyunca riayet etmişti. Gerçi askeri ortaokulun ilk senesinde sınıfın yedincisi iken sene sonu imtihanda Ulumi Dinliye hocasının okutmadığı halde sorduğu hac konusundaki soruya cevap veremeyince aldığı kırık not yüzünden 60'lığa düşmüştü ama gelecekteki sicilini etkilemesi muhtemel olan bu hadise okuldaki gayretini artırıp biraz tembellik getirdiyse de sonradan toparlanmıştı ve dine bağlılığı etkilenmemiş gibiydi. Dindarlığının yanı sıra geleneksel kaidelere, özellikle de aile kavramının gereklerine de riayetkardı ve Harbiye Nazırlığı sırasında sosyal hayata müdahale ettiği de oluyordu. Mesela İstanbul'un belediye başkanı Operatör Cemil Paşa'nın 1914'te açtığı Gülhane Parkı'nda erkeklerle kadınların beraberce girmelerine karşı çıkmış, Cemil Paşa'ya sert bir yazı gönderip parkta kaç göç emretmiş, emri yerine getirilmiş ve kadınlarla erkeklerin Gülhane'ye tekrar birlikte girebilmeleri daha sonra Cemal Paşa'nın verdiği destek sayesinde mümkün olabilmişti. Gurbet günlerinde dine daha fazla bağlanan Enver artık 5 vakit namazını da aksatmamaya itina ediyordu. Sabah alel-usul 10'da kalktım. Banyomu ve abdestimi de alıp namazımı kıldıktan sonra gezmeye çıktım. Ha efendiciğim, namaz deyince şaşacaksın. Hakikaten tuhaf bir deruni arzu ile şimdi namaza başladım. Dün sabah namazımı kıldım. Malum ya, seferi olduğumdan her vaktin namazını 2'şer rekat kılıyorum ve vaktinde eda edemezsem alel ekser sabah namazında hepsi geçmiş olarak kılıyorum. Bilmem cicimin hoşuna gidecek mi? Allah kabul etsin. 16 Mart 1921 tarihli mektubundan. Namaz deyince bilmem evvel söylemiş miydim. Evvela ne kadar vakit Moskova'da kalacağım belli olmadığından, yani hemen her an hareket üzere olduğumdan, bütün namazlar seferi itibariyle 2'şer rekattır. Sonra da her sabah o günün sabah namazı ile beraber bir gün evvelki 4 vaktin namazlarını geçmiş olarak kılıyorum. Bu suretle şehre muvafık olmak üzere bir defada 10 rekat namaz kılarak vazifeyi diniyemi ifa ediyorum ve buna devam etmemek için hiçbir mani yok. Yalnız Allah kabul etsin, tabii her gün namazdan sonra sana, çocuklarıma dua ediyorum. Ya sen bana dua edecek fırsat buluyor musun? Ah ben ne de tuhafım, acaba beni hatırladığın günler oluyor mu desem daha iyi. 28 Mart 1921 tarihli mektubundan. Naciye'nin yanına gelmesini Moskova günlerinde de istemekte, gelişini hayal etmekte, sadece Naciye'ye değil Berlin'deki kardeşi Kamil Bey'e de sultanı getirmeye çalışmasını yazmaktaydı. Ama bütün bu davetler Naciye Sultan'a göre neticesiz kalmaya mahkumdu ve hasta kalbiyle eğlenilmesinden ibaretti. Kocasının bitmeyen seyahatlerinden ve ortadaki kararsızlıktan Naciye'nin canı epey sıkılmış olmalı ki Moskova'ya Enver'in hissiyatını mutlaka alt üst etmiş olan can yakıcı bir mektup gönderdi. İki gözüm Enver'im, 2 sene İstanbul'da, 1 sene Berlin'de her an Türlü üzüntüyle sensiz geçen günleri artık biraz insaflı düşünerek nihayet vermek zamanı geldi zannediyorum. Fakat çok rica ederim, gel diye benimle, bu hasta kalbimle eğlenme. Eğer benim mevcudiyetim seni sıkmaz ise gel, beni ve anneleri gibi senin başına azim bela olan bedbaht çocuklarını al götür. Kamil Bey'in mektubunda sultanı getir diyorlar. Bilmem ki ne dersin, senin boş zamanında gelirsiniz diye yazmakla bir adım bile yürüyemeyeceğime emin ol efendim. Ben Kamil ile değil seninle izdivaç ettim. Eğer benim ile yaşamak istemiyor isen üzülme efendim. Ben seni istemiyorum, senden bıktım de. Ben de o zaman anlar, senin başından defolur gider, sen de ben de rahat ederiz. İşte yine tekrar ediyorum. Eğer benimle yaşamak istiyorsan, beni başkaları himayesinde yaşatma. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Yalnız senin yanında bulunmak, seninle beraber yaşamak istiyorum. Ve kati cevabını sabırsızlıkla bekler, ellerinden öperim. Naciye. Moskova'daki ilk günler işte bu şekilde girişilmesi şart görülen bir mücadelenin ne maksatla ve nasıl olacağına karar verilmesi hazırlıkları ile geçti. Enver Paşa'nın Moskova günleri hakkında bugüne kadar bir hayli araştırma ve yayın yapıldı ve Paşa'nın tam metinleri bu kitapta yer alan mektupları da o günlerin bilinmeyen ayrıntılarını aydınlatacak mahiyette bulunduğu için burada Moskova macerasının detaylarına girmeyecek ve hadiselerin ana noktalarına temas etmekle yetineceğim. İttihatçılar Parti, siyaset, klik teşkili yahut sık sık kongre düzenlemek gibi alışkanlıklarını sürgün günlerinde de devam ettirdiler. Nizamnameler ve talimatnameler hazırladılar, yayınlar yaptılar. Avrupa'dan Rusya'ya, Orta Asya'dan Afganistan'a ve daha birçok yerlere durmadan seyahat ettiler. Mesela Berlin'e yerleşen Talat Paşa, başkanlığını İttihatçı Dürziler'den Emir Şekip Arslan'ın yaptığı Şark Kulübü isimli bir teşkilat kurdu. Avrupa'daki bazı İttihatçı Türkleri ve memleketlerine dönme imkanı bulunmayan çoğu Arap yine İttihatçı Müslümanları bu kulübe aldı, teşkilat adına dergi çıkartma hazırlıkları yaptı. Diğer Avrupa memleketlerine giderek İngiltere ile münasebetlere girişmenin ve Anadolu'ya yardım sağlamanın yollarını aradı. Ama bütün bu çabaları 15 Mart 1921'de Berlin'de katledilmesiyle noktalandı. Cemal Paşa da arkadaşlarıyla beraber Türkiye'den ayrılmasının ardından önce İsviçre'ye gitti, Klosters kasabasına yerleşip hatıralarını yazdı, oradan Moskova'ya geçti, Bolşevik lideriyle temaslar yaptı. Moskova'dan önce Taşkent'e, oradan da Afganistan'a gitti ve daha sonra kral unvanı alacak olan o zamanın emiri Amanullah Han ile yakınlık kurarak Afgan ordusunu modernleştirmeye çalıştı. Sonra yeniden Moskova'ya ve Moskova üzerinden Avrupa'ya döndü. Derken Almanya, Fransa ve İtalya'da neticesiz kalan temaslardan sonra tekrar Moskova'ya gitti. Talat, Cemal ve Enver Paşaların sürgünlerinin ilk zamanlarında Ankara adına da temaslar bulundukları izlenimini vermeleri üzerine her üç paşa ile yazışmalarında önceleri dostane ifadeler kullanan Mustafa Kemal, 20 Haziran 1920'de Erzurum'a Kazım Karabekir'e gönderdiği telgrafta Enver Paşa ve arkadaşlarının kendiliklerinden memleket ve millet işlerine müdahalelerine müsaade edilmeyeceğini yazdı. Mustafa Kemal bu kişilerin yapacakları vazifeyi sadece Ankara'nın belirleyebileceğini söylüyordu. Cemal Paşa sonraki günlerde Ankara ile arasını düzeltmeye çalıştı. Mustafa Kemal'e gönderdiği mektuplarda onun adına hareket etmediğini, Ankara'nın onayı olmadan herhangi bir teşebbüste bulunmayacağı garantisini verdi. Ve aralarında eski bir hukuk bulunan Cemal Paşa ile Mustafa Kemal'in münasebetleri kısa bir müddet için düzelir gibi oldu. Mustafa Kemal Paşa, 26 Kasım 1921'de Moskova sefiri Ali Fuat Paşa'ya gönderdiği telgrafta Cemal Paşa'nın Enver ile alakasını tamamen kesmesini istiyor ve dürüst şekilde hareket ettiği takdirde destek vereceklerini yazıyordu. Moskova'da sefiri kebir Ali Fuat Paşa Hazretlerine, telgrafnamenizi 8 Teşrin Nisani Kasım 1921'de 22 günde aldım. Cemal Paşa şimdiye kadar gösterdiği dürüst harekette devam ederse kendisini takviye edeceğiz. Herhalde Enver Paşa vesaire ile alakanızı kat etmelidir, kesmelidir. Bunları benim tarafımdan açıkça kendisine söyleyiniz. Medine muhafızı Fahrettin Paşa'yı Afganistan sefiri yaptık. Cemal Paşa'nın Afganistan'daki mesaisini yavaş yavaş millete anlatarak mevkini tahkim edeceğiz. Şimdiye kadar olan işaretini hüsnü telakki ve mümkün olanları tatbik ettim. Onun tarafından telgrafa ve işare devletinize muntazırım. Mustafa Kemal. Ama bir aya kalmadan her şey tekrar değişti. Mustafa Kemal, Cemal Paşa'nın Ankara'ya giden Sovyet generali Frunze vasıtasıyla gönderdiği mektubu okuyunca çileden çıktı. Moskova sefiri Ali Fuat Paşa'ya 22 Aralık'ta bir telgraf göndererek eski zihniyeti devam ettirmek isteyen ve Ankara'nın talimatlarını yerine getirmek yerine nasihat eden Cemal Paşa ile fikirlerini düzeltinceye kadar münasebetini kestiğini söylüyor. "Ben milleti İttihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem," diyordu. Moskova'da Türkiye sefiri Kebir Ali Fuat Paşa Hazretlerine 22 Aralık 1921 tarihli şifreye cevaptır. Ahiren Ankara'ya muhasalat eden Ukrayna heyeti reisi yoldaş Frunze ile Cemal Paşa'nın gönderdiği bir mektupta bizim vaziyet ve efkarımızla, fikirlerimizle, kabili telif olmayan, uyuşmayan ve hala eski zihniyetin idamesine matuf devamına yönelik tavsiyelerinden anlaşıldığına nazaran Müşavirin-i Leyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini keyif ve arzuya göre sek ve idare olunuyor mahiyetinde zannediyor. "Ben milleti İttihat ve Terakki bayrağı altına davet edemem. Ankara'ya nasihat vermek değil, Ankara'nın tamamen noktayı nazarı ve talimatı dairesinde hareket etmekle nafi, faydalı olabileceğini ve binaenaleyh tahsih-i fikir edinceye, fikirlerini düzeltinceye kadar kendisiyle idami-i münasebette, ilişkilerin devamında mazur bulunduğumu tebliğ etmenizi rica ederim. Mustafa Kemal." O sırada Orta Asya'ya geçen Enver, basmacı isyanına katılmış ve basmacılar arasında hatırı sayılır bir mevki edinmişti. Sovyetler bu yüzden, yani Enver'in yarattığı hayal kırıklığının etkisiyle Cemal Paşa'yı önceki gibi sıcak şekilde karşılamadılar. Verdikleri yardımı ve desteği de kestiler. Üstelik Sovyet Devlet Güvenlik Örgütü ÇEKA, Paşa'yı sorguya çekti, sorgunun zaptı İzvestiya gazetesinde yayınlandı ve Ankara hemen zaptın Türkçe'ye tercümesini getirtti. Enver'in gidebileceği artık tek bir yer kalmıştı, Anadolu. Ama gidemedi. Zira kaderine 21 Temmuz 1922'de Tiflis'te iki yaveriyle beraber koşullanarak can vermesi yazılmıştı. Bolşevikler Türkiye'den ayrılmasından sonra gitti Kafkasya'dan Avrupa'ya geçen ve Berlin'den Moskova'ya binbir zorlukla ulaşan Enver Paşa'yı sıcak şekilde karşılamışlardı. Enver komünist liderlerle beraber Bakü'deki Doğu Halkları Kurultayı'na katılmasından sonra döndüğü Moskova'dan bu defa Batum'a gitti. Sakarya Savaşı günlerinde Anadolu'ya geçmenin yolunu bulmaya çalışırken Sovyetlerin gözünde artık eski öneminin kalmadığını fark edince Orta Asya'ya geçti. Müslüman halk üzerindeki işgale, baskılara ve esarete son verip bir İslam imparatorluğu kurma hevesiyle Ruslara karşı mücadeleye başladı ama bu son macerası sadece 9 ay devam edebildi. Ve onun hayatı da Cemal Paşa'nın katlinden 2 hafta sonra 1922'nin 4 Ağustos sabahı Kızıl Ordu'nun kurşunları ile noktalandı. 17. ayrımın sonu sayfa 217.